43. ayrım, sayfa 233. Bunun üzerine Mustafa Kemal bütün dikkatini içerideki düşmanına, sultana kaydırdı. 6. Mehmet gözlüklü, okuryazar görünümlü bir adamdı ve tahtı kardeşinden devralmıştı. Daha baştan milliyetçilere karşı çıkmış ve savaş sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelen felaketten onları sorumlu tutmuştu. 6. Mehmet'in İstanbul'daki hükümetinin yetkilileri itilaf güçlerince adam akıllı kısırılmış olsa da bir süre Ankara'da kurulmuş olan milliyetçi hükümetten bağımsız çalışmaya devam etti. Milliyetçiler başlangıçta sultana sadık kalmaya çalışmışlardı ama aralarındaki kopuş kaçınılmaz hale geldi. 1 Kasım 1922'de Mustafa Kemal ve milliyetçiler sultanlığın kaldırıldığını ilan ettiler. 2 hafta sonra 6. Mehmet Dolmabahçe Sarayı'ndan gizlice kaçarak bir İngiliz savaş gemisine bindi ve önce Malta'ya ardından da daimi sürgün yeri olan İtalyan Rivierası'na gitti. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz 1923 Salı günü haberler İstanbul'daki yabancıların korktukları kadar kötüydü. İtilaf devletleri Türkiye'ye yönelik tüm emperyalist planlarından vazgeçmek zorunda kalmışlardı ve yakında kenti boşaltacaklardı. Frederick bu haberi bekliyordu ve durumun ciddiyetini anladı. Hemen ertesi gün 25 Temmuz Çarşamba günü Amerikan konsolosluğuna koşup kendini diplomatların insafına bıraktı. Daha önce red cevabı almış olmasına karşın geriye kalan tek ümidi Amerikalılar tarafından tanınmaktı. Amerikalı diplomatların Frederick'in başvurusuna bu defa daha olumlu yaklaşmaları ve ona yardım etmeyi kabul etmeleri şaşırtıcıdır. Neden? Diplomatların sonraki yorum ve hareketlerine bakılırsa Dışişleri Bakanlığı'nın red kararında oynamış oldukları rolden dolayı vicdanları tümüyle rahat değildi. Ayrıca işlerinden bazıları Maxim'in müşterisiydiler ve orada yaşanabilecek zevklere kayıtsız değildiler. Şimdi tamamen insani bir düzlemde Frederick'e yakınlık duymaya başlamışlardı. Güçlükle kazanılmış başarısı, Türkiye'nin siyasal durumundaki sert değişim yüzünden fevkalade kırılgan bir halde bulunması ve içinde olduğu kötü durumun aciliyeti bunda etkili olmuştu. Türk yetkililer Lozan Anlaşması'nı imzaladıktan hemen sonra İstanbul'daki tüm yabancıların 1 Ağustos'a dek emniyete kayıt yaptırmaları gerekeceğini duyurdular. Bunun için Frederick'in resmen yabancı uyruklu olarak tanınması gerekiyordu. Bu olmadan sınır dışı edilebilir, mal varlığını kaybedebilirdi. Verilen süre 1 hafta sonra dolduğu için Ragnar Frederick'in başvurusunu hızlandırmayı ve Washington'a bir telgraf göndermeyi kabul etti. Masraflar Frederick'e ait olacak, ödemeyi peşin yapacaktı. Ragnar 26 Temmuz Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı'na telgraf çekti ve Frederick'in dosyasının yeniden açılmasını istedi. Gerekçe olarak da alacaklılarının Frederick'ten taleplerinin neredeyse tamamen yerine getirildiğini ve Frederick'in tanınması durumunda son birkaç yılının gelir vergisini ödemeye söz verdiğini ifade etti. Ragnar Frederick'e yardım konusunda üstün körü bir ilgiden daha fazlasını göstererek bu tür meselelerin ele alındığı geniş diplomatik külliyat, parantez içinde Murun Digesti, içinde bir emsal bulmaya çalıştı ve 1880 yılından benzer olduğunu düşündüğü bir vakaya başvurdu. Bununla birlikte Ragnar Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeye iade politikalarına tabiydi ve Frederick'e acil tescil belgesinin verilebileceğini belirttiği koşullar acımasızdı. Frederick'in çocukları bu belgenin kapsamında olmakla birlikte karısı değildi. Şüpheci tırnak işareti Ragnar'a aittir. Frederick'in Mayıs 1924'e dek ABD'ye dönmesi ve çocuklarını okula yerleştirmesi gerekecekti. Diğer bir deyişle Frederick'in Amerikan koruması karşılığında ödeyeceği bedel büyüktü. Elvira'yı terk edecek, Maxim'i elden çıkaracak, ABD'de siyah bir adam olarak daima düşük bir konumda bulunmayı kabullenecek ve oğullarını da aynı yazgıya mahkum edecekti. Frederick yine de kabul etti. Öte yandan seyahat etmesine ve en azından İstanbul'dan kaçmasına imkan verecek bir pasaportu elde etmesi durumunda başka bir şeyler yapmayı da düşünüyor olabilirdi. Paris'in birçok siyah Amerikalı müzisyen ve girişimci için sığınak haline geldiğini gazetelerin yanı sıra yanında çalışan gezici sahne sanatçılarından da öğrenmişti kuşkusuz. Ragnall'ın telgraf çekmesinden sonraki gün Frederick Amerikalı bir yurttaşın bağlı olduğu yükümlülüklerin hepsini yerine getirmeye her zaman hazır olduğunu onaylayan daktilo ile yazılmış bir kağıdı imzaladı. Ayrıca yaklaşık 1000 doları bulunan, bu para bugünün 40 bin dolarına eşittir, son 3 yıllık gelir vergimi ödemeye de hazır sayılırım. Yeni vatandaşlık belgelerim bana teslim edilir edilmez bunu yerine getireceğim. Washington'dan yanıt bir haftadan kısa bir süre içinde geldi ve kısa olduğu kadar da moral bozucuydu. 20 Ocak 1922 tarihli posta talimatıyla belirtildiği gibi bakanlığın kararını değiştiremeyeceği konusunda bilgilendirildiniz. 2.70 dolar tahsil edin. Ancak Frederick henüz vazgeçmeye hazır değildi. Kentte çok nüfuzlu bir tanıdığı kalmıştı. Amiral Mark Bristol. Yüksek rütbesi ve konumuna uygun sabit bakışıyla katı görünümlü bir adam olan Bristol aynı zamanda çok iyi yürekliydi. Karısıyla birlikte İstanbul'da birçok hayır işi yapmışlardı. Rus sığınmacılara yardım ve bir Amerikan hastanesinin kurulması da bunlar arasındaydı. Bristol, Frederick'in durumuyla özel olarak ilgilendi ve Frederick'i de tanıyan Chicago Daily Tribune muhabiri Larry Rue'dan konuyu araştırmasını istedi. Rue, kentteki diğer Amerikalıların yanı sıra Frederick'in çalışanlarıyla da konuyu etraflıca görüştü ve 24 Ağustos 1923'te Bristol'a esaslı bir mektup yazdı. Frederick'in apaçık Amerikalı olduğunu, ilk baştaki tökezlemelerden sonra işinde gıpta edilir bir başarı kazandığını, insancıl bir işveren olduğu için herkes tarafından sevildiğini doğruluyordu. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, amaçları, yurttaşlığı, çalışma yöntemleri ve Amerikalılığı Frederick'ten çok daha şüpheli olan kişiler için bile kolayca görmezden gelinebilecek bir kurala dayanarak Frederick'e karşı ayrımcılık yapmıştı. Rue, Rubnan'ın da Allen'ın da artık Frederick'e karşı bir itirazının olmadığını, her ikisinin de onun bu çıkmazdan kurtulmasına yardım etmeyi gönülden istediklerini bildiriyordu. Dışişleri Bakanlığı, Frederick'i mal varlığına Türkler tarafından el koyulması riskinden kurtarmak için bir şey yapmazsa adalet yok demektir diyerek noktalıyordu. Rue'nun mektubunda bazı hatalar olduğu görülüyor. Bunlar büyük olasılıkla Frederick'le ilişkilerindeki tutumlarını en iyi haliyle yansıtmaya çalışan ilgililerin çabalarından kaynaklanıyordu. Allen'ın Frederick'e yardım etmek istediği iddiasını onun önceki pasaport başvurularını baltalamakta oynadığı rolle bağdaştırmak zordur. Bununla birlikte sonraki 2 yıl içinde Allen'ın tutumunun değişmiş olması da olasıdır. Rubnan'ın Frederick'e karşı hiçbir itirazının olmadığı yolunda Rue'nun verdiği bilgi yine Rubnan'ın 26 Temmuz'da Washington'a çektiği telgrafta Eldira'dan söz etme biçimi tarafından yalanlanmaktaydı. Bu çekincelere rağmen kentte etkili olan beyaz Amerikalıların pek çoğunun Frederick'in çevresinde bu şekilde toplanmış olması yine de dikkate değerdir. Bristol, Frederick'in meselesini unutmadı. 1923 Aralık ayının sonlarında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir avukat ve kendi resmi hukuk danışmanı olan Edgar Turlington'dan Frederick'le geçmişi hakkında uzun uzadıya konuşmasını, Dışişleri Bakanlığı'nı karar değiştirmeye ikna edebilecek bilgiler toplamaya çalışmasını istedi. Turlington bu görüşmenin sonucunda ortaya 6 sayfalık bir yaşam öyküsü anlatısı çıkardı. Frederick'in doğumundan İstanbul'a gelişine kadarki yaşamının izini sürüyor ve hala kolayca doğrulanması mümkün olan birçok bilgi sunuyordu. Ayrıca Frederick'in Amerikan kökenli olduğuna kefil olabilecek birkaç kişinin adını da veriyordu. Turlington bu öyküyü 8 Şubat 1924 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Pasaport Kontrol Bölümünden George Lee Brist'e hitaben yazdığı bir mektuba ekledi. Ayrıca Frederick'in anlattıklarının çoğunu bizzat doğrulayacak durumda olmadığını belirtmekle birlikte şöyle yazıyordu. Haline, tavrına ve genel görüntüsüne bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin güney bölgesinde doğduğuna ve büyük ölçüde burada yetiştiğine kuşkum yok. Görebildiğim kadarıyla Konstantinopolis'te yaşayan Amerikalıların da Thomas'ın Amerikalı olduğuna dair en ufak bir şüpheleri yok. Thomas'ın Amerikan pasaportu başvurusunun reddedilmesinin nedenleri hiç açık değil. Bununla birlikte bunca çaba yine sonuçsuz kaldı. Brist bir meslektaşından pasaport bölümünün kayıtlarını incelemesini istedi ama buradaki memurlar yine Frederick'in hiçbir başvurusunu bulamadılar. Bulduysalar da ortaya çıkaramadılar. Daha da kötüsü oldu. Turlington Brist'e o sırada Washington'da yaşamakta olan bir deniz subayının adını vermişti. Bu kişi hem Maxim'de bulunmuştu hem de Chairs ailesinin Frederick'in ebeveynlerinin bir zamanki sahiplerini tanıyordu. Ancak Brist ve meslektaşları ya bu kolay ipucuna ikna olmayıp onun izini sürmediler ya da bunun Dışişleri Bakanlığı'ndaki kağıt yığını arasında kaybolmasına izin verdiler. Sonuç olarak İstanbul'daki diplomatların ve Washington'daki görevlilerin daha önce Frederick'in davasına vermiş oldukları zararın Bristol, Rue veya başka biri tarafından giderilmesinin mümkün olmadığı görüldü. Bunlar olup biterken Konstantinopolis'te işler korkulduğu kadar kötü gitmiyordu. 1 Ağustos'a kadar tırmanan süre bitmiş ama Frederick ne sınır dışı edilmiş ne de Maxim'e el konulmuştu. Türkiye ağırlıklı olarak Müslüman bir ülke olduğundan başlangıçta içki yasağı ihtimali çok konuşulmuştu. Böyle bir yasak Maxim ve benzeri diğer işletmeler açısından yıkıcı olurdu. Söz gelimi Ekim 1923'te tüm içkili işletmelerin kapatılacağı ve içki stoklarının denize döküleceği yolunda feci bir söylenti yayılmıştı. Bunun ardından birkaç işletme kapatıldıysa da bu politikadan geri dönülmesi için hemen baskı yapılmaya başlandı. Birçok Türk artık batılı tarzda bir gece hayatına alışmıştı ve bunun devam etmesini istiyordu. Çok geçmeden birkaç özel kulübe içki ruhsatı verildi. Kentin giderek sekülerleşen popüler kültürünün önemli bir parçası haline gelmiş olan Maxim bunlar arasında öne çıkıyordu. 1924 ilkbaharına gelindiğinde resmi izinlerinin olmaması koşuluyla kulüp, bahçe, otel, restoran ve kumarhanelerin içki servisi yapmalarına imkan tanındı. Gazi Mustafa Kemal'in kendisinin akşamcı olduğu biliniyordu. Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra ülke yönetiminde de Konstantinopolis'in idaresinde tarihsel bakımdan hızlı, dramatik ve çığır açıcı değişiklikler meydana geldi. Ancak hiç değilse başlangıçta bu değişiklikler Frederick'in yaşamını ve işlerini çok çarpıcı bir biçimde etkilemedi. İtilaf güçleri 29 Ağustos 1923'te antlaşma imzaladıktan yalnızca 5 gün sonra kenti boşaltmaya başladılar. Tahliye 2 Ekim sabahı saat 11.30'da İngiliz, Fransız ve İtalyan komutanların ve geri kalan askerlerin Dolmabahçe Sarayı'nın açık hava meydanında düzenledikleri kısa ama etkileyici bir törenle tamamlanmıştı. İtilaf ve Türk birlikleri meydanın çevresinde sıralanmışlardı. Yabancı elçiler ve yüksek komiserler de dahil yüksek rütbeli kişilerin bakışları altında komutanlar askerleri teftiş ettiler. İtilaf devletleri ve Türk bayrakları takdim edildikten sonra itilaf güçleri kenti terk ettiler. Türklerden oluşan sevinç içindeki büyük bir kalabalık burada bulunan bir Amerikalıya göre göz açıp kapayıncaya kadar meydana akın etti. İtilaf donanmaları aynı gün öğleden sonra kentten ayrıldı. 5 yıl önce hükmedici bir tarzda gelişlerinin aksine şimdi sanki limandan sıvışır gibiydiler. Bu gemilerin kuyrukları olsaydı onları adam akıllı kıstırmış olacaklarını hayal edebiliyorum, yorumunda bulunmuştu bu Amerikalı. 3 gün sonra 5 Ekim'de milliyetçi ordu İstanbul'un Asya yakasına ulaştı. Ertesi gün Boğaz'ı geçip İstanbul'da Topkapı Sarayı yakınına demirledi. 13 Ekim'de başkent resmen Ankara'ya taşındı. Ülkenin dönüşümündeki son adım 29 Ekim 1923'te atıldı. Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi ve Mustafa Kemal ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 1935'te Mustafa Kemal'in var ettiği minnettar ulus ona onursal Atatürk adını verecekti.